الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وكفيتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم bütün davalar bütün dinler bütün izimler yıllarca çalışırlar, uğraşırlar. Fakat davalarına bağlı olan insanların sayısı hızla artış göstermez. Bu davanın çilesini çekebilecek olan insanlar daima az olmuştur, az olacaktır. İnsanların ekserisi dünyayı sevecek, ölümü sevmeyecektir. İnsanların ekserisi rahatı tercih edecek, zorluğu tercih etmeyecektir. İnsanların ekserisi inne me'al usri yusra, inne me'al usri yusra'yı anlamayacak. Her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylığın geleceğini anlamayacak. Zorluğun arkasından bir zorluk geleceğini zannedecek ve dava adamı olamayacak. İnsanların ekserisi böyle olduğundan ötürü yeterli sayıda o davaya iman etmiş olan insan bulunamayacak. En azından bir müddet bulunamayacak. Ve o sayıya ulaşılamadığından ötürü de devlet haline gelemeyecek. Devlet haline gelemeyince altyapısını, kültürünü, kendine has olan kültürünü oluşturamayacak. Ve bu şekilde davalar mağlup olacaklardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de davasını anlatmış, İslam çağrısı Mekke'de çok güç kazanmış, kalplere girmiş, iman edenler sağlam Müslüman olmuş. Çünkü o gün iman etmek demek, ölümü göze almak demek. Çünkü o gün iman etmek demek, anneyle babayla ayrılmak demek. O gün iman etmek demek, malı mülkü harcamak demek. O gün iman etmek demek, bütün dünyaya karşı koyabilecek imana, güce, yürekliliğe sahip olmak demekti. O gün iman edenler sağlam oluyorlardı. Zorluklar karşısında iman ettiklerinden dolayı. Fakat bunların sayıları yeterli bir miktara ulaşmadığından ötürü tüm dünyaya hitap edemiyorlardı. Dünyaya hitap edebilecek davalar ancak belirli sayıya ulaşmış dava adamları sayesinde hitap edebilirler. Mekke'de Müslümanların sayısının az olması, ve o sayının da yeryüzünün değişik yerlerine dağılmak zorunda kalmaları, Habeşistan'a Allah Resulü'nün talimatıyla hicret etmek zorunda kalmaları ve Mekke'de bir devletin olmaması, İslam devletinin olmaması, Kureyş'in müşrik devletinin olmasından ötürü ve o güne kadar İslami kültürün henüz bütün teferruatıyla oluşmamış olmasından ötürü bir din devlet olarak ortaya çıkmadığı zaman, bir dava devlet olarak ortaya çıkmadığı zaman o davanın gerçekte özelliklerinin ne olduğu, hak mı batıl mı olduğu anlaşılamayacaktır. Müslümanların güçleri dağılmak zorunda kaldığı için, bir kısmı başka devletlere hicret etmek zorunda kaldığı için, Mekke'de kalanlar da rahat rahat konuşamadıklarından ötürü, rahat bir şekilde dinlerini yaşayamadıklarından ötürü, herkese İslam'ı tebliğ edemediklerinden ötürü, İslam Mekke'de her ne kadar güçlü, imanlı insanların omuzunda yükseliyorsa da, fakat sayı olarak çok az bir kitlenin omuzunda yükselmekteydi. Yaklaşık 11-12 sene bu şekilde devam ettikten sonra Allah Azze ve Celle Peygamberimize Medine'den yardımcılar göndermeyi takdir etti. Kendi akrabaları olan Taifliler, kendi akrabaları olan Mekkeliler ona yardım etmemişler. Çok az bir kısmı hariç ekserisi yardım etmemiş. Ama dava adamı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, güneşi sağ elime, ayı sol elime bile verseniz davamdan dönmem diyecek kadar davasını hazmetmiş, davasını anlamış olan Allah Resulü kendisinin akrabalarından görmediği yardımı Medinelilerden görmek kendisine nasip olmuş ve hicretten önce bir yıl ve iki yıl önce Medine'den gelmiş olan bir topluluk tarafından Allah Resulü Medine'ye davet edilmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir davet bekliyordu. Çünkü Mekke'deki Müslümanların hali iyi değildi. Gerek sayı olarak gerekse güç olarak zayıf olmalarından ötürü Mekke'deki Müslümanları dağıtmak zorunda kalıyordu. Onların canlarını korumak zorundaydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 2. Akabe beyatında Medine'den gelen 75 kişiye onlara yeniden İslam'ı tebliğ ettikten sonra onlar kendi aralarında zaten daha evvel Mekke'ye gelmeden evvel sözleşmişler ve Allah Resulü ve ona iman eden diğer kardeşlerimiz Mekke'de zulüm ve işkence altındayken biz burada rahat içerisindeyiz, bu bize yakışmaz demişler. Allah Resulü ve onunla beraber iman edenler Medine'ye davet etmek niyetiyle gelmişlerdi. Efendimiz'e bu daveti yaptıkları zaman Allah Resulü onlardan beyat, kendisini korumaya söz vermelerini istediği zaman onların içerisinde en gençlerinden olan Es'ad bin Zurare radıyallahu anh ayağa kalkmış ve demişti ki, ey insanlar, siz kime beyat ettiğinizin farkında mısınız? Siz öyle bir insana beyat etmek istiyorsunuz ki o insana beyat ettiğiniz takdirde bütün Araplar ve Arap olmayan diğer milletler hepsi tek yaydan size ok atacaklar. Hepsi size karşı birleşecekler. Zaten düşmanlarınız var etrafınızda. Zaten Mekkeliler sizin düşmanınız. Zaten Medine'deki Yahudiler sizin düşmanınız. Zaten diğer kabileler sizin düşmanınız. Bir de İslam'a girdiğiniz zaman dinleriniz ayrı olduğundan dolayı o zaman düşman olmayanlarla düşman olduğunu göreceksiniz. Allah Resulü şu anda kendi memleketinde rahattır. Sizin içinize geldiği zaman, Medine'ye geldiği zaman onu koruyabilecek misiniz? Onu kendinizi koruduğunuz gibi, evlatlarınızı koruduğunuz gibi, eşlerinizi koruduğunuz gibi koruyacak mısınız? Yok, eğer onu zor durumda bırakıp da onu zor günlerde yalnız bırakacaksanız şimdiden beyat etmeyin demiştim. Diğer bir sahabi kalkmış, Abbas bin Ubade radıyallahu anh, o da benzeri sözler söylemiş. Eğer sözünüze durmayacaksanız beyat etmeyin demişti. Fakat diğerleri, vallahi biz Allah Resulü'nü beyat etmek için geldik. Allah bizimle bu dini kuvvetlendirmek ister. Bizim görevimiz budur. Dava adamlarını yalnız bırakmak diğer cesur insanlara yakışmaz. Hak bir davayı Allah bize göndermiştir. Allah bizi müşrik olmaktan kurtarmak istemektedir. Allah bizi bir davanın öncüsü yapmak istemektedir. Allah bizi yeryüzünde kıyamete kadar yaşayacak olan tüm Müslümanların öncüsü yapmak istemektedir. Öyleyse daha neyi bekliyoruz? Mealinde bazı sözler söylemişler ve Allah Resulü'ne beyat etmişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların bu beyatından sonra Medine'ye bazı Müslümanları göndermiş, fakat kendisi Mekke'de kalmıştı. Kendisinin de Medine'ye hicret etme emri geldiği zaman Allah Resulü Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitmiş, güneşin en sıcak olduğu saatte, Arapların evlerinde yattıkları saatte, hiç kimsenin evden çıkma adeti olmadığı saatte, kendisinin onunla görüştüğü, konuştuğu bilinmesin diye onun evine gitmiş ve onunla anlaşmıştı. Ya Ebu Bekir, Allah benim hicret etmem için müsaade etti dediği zaman Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, ben de geleyim mi ya Resulallah mahiyetinden, ben de var mıyım ya Resulallah demişti. Ailesini bırakmaya, çocuklarını bırakmaya, her şeyini bırakmaya razı olan Ebu Bekir Sıddık, bugünkü Müslümanların dediği gibi, ben gelmesem olmaz mı? Ben yapmasam olmaz mı? Filanlar yapsa olmaz mı? Bütün işleri ben mi yapacağım? Böyle diyen Müslümanlar gibi demedi. Ben de var mıyım ya Resulallah? Allah benim de gitmeme izin veriyor mu? Her şeyimi burada bırakıp da gitmeme Allah müsaade ediyor mu? Seninle beraber ölüme gitmeme Allah müsaade ediyor mu? Belki sen yolda giderken öldürüleceksin. Seninle beraber olmak istiyorum ya Resulallah. Efendimiz kendisine müsaade etmiş. Evet, sen de varsın, benimle berabersin demişti. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi Enfal suresini anlatırken Efendimizin hicret etmesinin sebebi, biraz evvel söylemiş olduğum, bir davanın bir devlet şeklinde ortaya çıkmaması durumunda siz insanlara istediğiniz kadar davanızın hak olduğunu anlatınız. Siz insanlara istediğiniz kadar İslam'ın ailede huzur sağladığını anlatınız. Siz istediğiniz kadar insanlara devlette İslam'ın huzur sağlayacağını anlatınız. İslam devletinde anarşi olmayacağını anlatınız. Teröristlik olmayacağını anlatınız. İslam devletinde kadınların kadınca yaşayacağını anlatınız. İslam devletinde insanların intihar etmeyeceğini anlatınız. Hatta İslam devletinde bu kadar trafik kazası olmayacağını anlatınız. Çünkü İslam devletinde tabii içki içilmeyecek. Tabii insanlara Allah korkusu verilecek. Direksiyonun başına geçen insan Allah'tan korkacak. 40-50 kişinin canını taşıdığını unutmayacak. Sarhoş sarhoş arabayı kullanmayacak. Arabayı gereğinden daha süratli sürmeyecek. Siz istediğiniz kadar insanlara bunları anlatınız. İslam bir devlet nizamı şeklinde ortaya konmadığı müddetçe, İslam bir kültür olarak ortaya konmadığı müddetçe insanların anlamadıklarını göreceksiniz. İslam nedir? İslam'ı vaazlarla anlatmaya kimsenin gücü yetmeyecek. 70 yıldan beri İslam anlatılıyor. İslam'ın hala anlaşıldığını zannetmiyorum. İslam bir nizam olarak ortaya konmadığı müddetçe anlaşılamayacak bir dindir. İslam yaşamayanlar İslam'ı anlayamazlar. İslam'ın bir takım hükümleri var ki onlar ancak toplum İslam yaşadığı zaman anlaşılabilecek hükümlerdir. Toplum İslam yaşamadığı takdirde o hükümler anlaşılamayacaktır. Allah Resulü bunu bildiği için Medine'de bir devlet kurmaya gidiyordu. Mekkeliler de bunu biliyorlardı. Mekkeliler Müslümanların gizli gizli Mekke'den kaçtıklarını biliyorlardı. Medine'ye gittiğini biliyorlardı. Ve Mekkelilerle, Mekkeli Müslümanlarla Medine'den İslam'a girmiş olan Ensar'ın anlaştıklarını ve orada bir devlet kurma niyetinde olduklarını anlıyorlardı. Bunun için Allah Resulü daha Medine'ye varmadan, daha Mekke'den çıkmadan onu öldürmeyi planlamışlardı. وَاِذْ يَمْكُرُبُكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُصْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ. O kafirler hileler hazırlıyorlardı ey Resulüm. Sen daha Mekke'den çıkmadan evvel onlar seni hapsetmek veya seni öldürmek veya seni kendi diyarından sürgün etmek, belli bir bölgeye sürgün etmek için onlar kendi aralarında konuşuyorlardı. Fakat sonunda onlar Muhammed'i ne yapalım, hapse mi atalım, yoksa öldürelim mi, yoksa onu bir yere sürgün mü edelim, bunlar üzerinde kendi aralarında konuşurlarken İblis insan suretinde, neşitli bir ihtiyar suretinde gelmiş ve onlara bunların içerisinden sadece ve sadece öldürmenin çözümün olduğunu söylemişti. Onu öldürmezseniz kurtulamazsınız demişti. Onu sürgün etmeniz onun işine yarar. Gittiği yerde İslam'ı anlatır. Onu hapsetmeniz onun işine yarar. Daha çok davası şöhret bulur. Fakat ancak onu öldürürseniz, ancak o zaman kurtulabilirsiniz. O Medine'ye varmadan onu öldürürseniz, ancak o zaman orada bir devletin kurulmasına engel olabilirsiniz. Devletin kurulmasına engel olduğunuz takdirde ise Müslümanlar demin söylemiş olduğum şekilde davalarını bir devlet olarak ortaya koyamayacaklar. Yaşanan bir nizam olarak ortaya koyamayacaklar. Yalnızca vaazdan öteye gitmeyen bir din haline gelecek. Evet, batılıların da istediği budur. Bazı batılı tarihçiler kitaplarında derler ki Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem eğer yalnızca bir vaiz olarak devam etseydi, yalnızca bir irşatçı, bir tebliğci olarak devam etseydi, kendi davasına insanları davet eden bir davetçi olarak devam etseydi hayatı boyunca, kumandanlık yapmasaydı ordulara, çeşitli milletlere savaş ilan etmeseydi, savaşlarda öldürmeseydi, öldürülmeseydi, devlet kurmasaydı, devlet başkanlığı yapmasaydı, işte o zaman o tam bir peygamber olacaktı. Batılıların bakış tarzı peygamberlere ve peygamberliğe. Onların gözünde peygamberler bir davetçi. Onların gözünde peygamberler sadece bir vaiz. Onların gözünde peygamberler bir tarikat şeyhi gibi yerinden kalkmayan insanlar. Ama Allah katındaki peygamber ise öyle değil. Allah katındaki peygamber, kendi davası için gerekirse savaş veren bir peygamber. Kendi davası için ölen ve öldüren insanlar. Onlar hiçbir şeye elini vurmayan, yalnızca davalarını anlatan insanlar değiller. Evet, Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerde ey Resulüm sen insanların başında bir zorba değilsin buyuruyor. Evet, senin görevin ancak tebliğ etmektir buyuruyor. Bu ayetlerin manası şu değil. Sen davanı bir devlet olarak teessüs ettirme. Sen davanı bir devlet nizamı olarak ortaya koyma. Sen sadece insanlara namazı, orucu anlat. Mana bu değil. Ama sen la ikraha fiddin anlayarak İslam'ı davet et. İnsanları dinde zorlama yapma. İnsanları illa İslam'a zorlama. Sana düşen tebliğ etmektir. Ama sana düşen aynı zamanda Kur'an'ın hükümlerini tatbik edebileceğin ortamları da sağlamaktır. Onları oluşturmaktır. Batılılar peygamberliği anlamadılar. Onlar tüm peygamberler İsa Aleyhisselam gibi olmasını istediler. Halbuki İsa Aleyhisselam çok az bir peygamberlik yapmış, 2-3 yıl kadar kısa sürmüş peygamberliği ve o yüzden de çağırmış olduğu davasını bir devlet nizamı olarak ortaya zaten koyacak zamanı bulamamıştı. Ve Allah kendisini gökyüzüne çekmiş, hepinizin bildiği hadise gerçekleşmiş ve İsa Aleyhisselam zaten bir devlet başkanı olarak, bir ordu komutanı olarak ortaya çıkacak zaman bulamamıştı. İşte Musa Aleyhisselam, uzun süre peygamberlik yapmış olan Musa Aleyhisselam, işte Davut Aleyhisselam, işte Nuh Aleyhisselam, tüm bunlar bir devlet başkanı olarak görev yapmışlar.
insanlar arasında adaletle hükmetmişler. İnsanlar arasında sadece bir vaiz, bir irşatçı olarak bulunmamışlar. Aynı zamanda bunlar insanların arasındaki mahkemelerde hüküm vermişler, hakimlik görevi yapmışlar. Allah'ın verdiği görevi anlamış olan insanlar. Ama batıllar bunu anlamadılar. Onlar peygamberliği bir şeyhlik olarak anladılar. Aslında şeyhlik de gerçekte bu değildir. Şimdiki manasıyla kullanıyorum. Eskiden şeyhler savaş olmadığı zamanlarda insanlar irşat ederler. Savaş olacağı zaman da en önde kendi müritleriyle beraber savaşa giderlerdi. Ama ondan sonra şeyhlik değişti. Şimdiki halini aldı. Hiçbir şeye karışmayan, ülkede ne olursa olsun sesini çıkarmayan, insanları elini öptüren, elini öptürmekten başka bir şey yapmayan bir hal aldı. Hristiyanların istediği gibi bir din anlayışına girdiler. Halbuki Allah Resulü böyle değildi. Allah Resulü bir komutandı. Mekke'de vaiz olan Allah Resulü aynı zamanda liderdi. Medine'de komutanlık yaptı. Devlet başkanlığı yaptı. Halifelik yaptı. Onun Medine'ye ulaşması durumunda bütün bunların meydana geleceğini anlayan Mekkeliler peygamberimizi öldürmeye karar vermişlerdi. Çünkü Mekke'de Medine'ye ulaşırsa oradaki Müslümanlarla birlikte bir devlet kurabilir ve bu devlet huzur içerisinde yaşarsa, etrafındaki kabilelerle anlaşmalar yaparsa, onlar da İslam'a girerlerse o zaman Mekkeliler için iki tehlike baş gösterecekti. Birincisi, Suriye'den gelen kervanların Suriye'ye Mekke yolu üzerinde bulunan Medine'deki Müslümanlar tarafından bu kervanlar vurulabilir ve Mekkelilerin ticaret ellerine alınabilirdi. Ve diğeri de Allah Resulü'nün davasına hakim olması durumunda kendilerinin o batıl davası, putperestlikleri yerle bir olacaktı. Atalarının dinlerine bağlı olduklarından ötürü buna tahammül gösteremiyorlar ve peygamberimizi öldürmeye karar vermişlerdi. Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Ev yaktuluk, veya seni öldürmeye karar verdiler. Ve yemkuruna ve yemkurullah. Onlar hileler hazırlıyorlardı. Ama Allah'ın da bir hilesi vardı. Allah da onlara tuzak hazırlıyordu. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Allah da onların hilesine karşı hileler hazırlar. İnnehum yekidûne keyde ve ekidu keyde. Onlar hileler hazırlıyorlar. Keyif yapıyorlar. Ben de onlara karşı keyif yapıyorum. Onlar seni öldürmekle davanın sona ereceğini zannediyorlar belki. Halbuki biz seni korumaya kadiriz. Vallahu ya'sinuke minennâs. Allah seni insanlardan koruyacaktır ey Resulüm. Davanı gürleyerek söyle. Davanı her tarafta açık açık anlat. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde Medine'ye varmış. Medine'ye vardıktan sonra devletini kurmuş. Fakat bu devlet henüz daha tam manasıyla teşekkül etmemiş. Gerçek gücüne ulaşamamış. Çünkü daha Medine'nin civarında, hatta Medine'nin içerisinde, dış mahallelerinde Yahudiler var. Ve Medine'nin içerisinde müşrikler var. Ve münafıklar var. Abdullah İbni Übey gibi münafıklar var. Onlar Mekkelilerin anlaşmalar yapıyorlar. Peygamberimizin kuyusunu kazmaya çalışıyorlardı. Mekkeliler Abdullah İbni Übey'e haber göndermişler. Ve Peygamberimizin aleyhinde kendisiyle işbirliği ona teklif etmişlerdi. Medine'lilerden olan Sa'd bin Muaz radıyallahu anh umreye geldiği zaman, Mekke'ye umreye geldiğinde Mekkelilerden Ebu Cehil kendisinin yanına gitmiş. Vallahi siz Muhammed'le anlaşma yaptıktan sonra, Muhammed'e biat ettikten sonra burada böyle rahat bir şekilde umre yapacağınızı, tavaf edeceğinizi mi zannediyorsunuz demişti. Buradan sağ olarak çıkamayacaksın demişti Sa'd bin Muaz'a. Sa'd bin Muaz Medine'lilerin önde gelenlerindendi. Bunun üzerine Sa'd ona demişti ki, vallahi eğer siz bize engel olursanız biz de sizin kafilelerinize, sizin kervanlarınıza engel oluruz. Sizin kervanlarınız engel olur ve sizin kervanlarınızı vurmaya başlarız. Başka bir yoldan gidemezsiniz. Suriye'den gelen kervanlarınız mutlaka bizim civarımızdan geçmek zorundadırlar. Tarihçilerin ifadesine göre Mekkeliler yılda 200 bin dinar, o zamanın için çok büyük bir rakam olan bu kadar büyük bir serveti her sene elde ediyorlar o ticaret kervanları sayesinde. Sa'd bin Muaz onları bununla tehdit ediyordu. Eğer bize engel olursanız, eğer Medinelilere buraya gelen, Umre'ye gelen, tavafa gelen Medinelilere engel olursanız, biz de size böyle yaparız diyorlardı. Allah Azze ve Celle Peygamberimize bir devlet kurmayı, devlet kurdurmayı takdir etmiş. Ondan sonra, bu devleti kurduktan sonra Müslümanların miskin miskin oturmalarına tahammül etmemişti. Devleti kurdunuz. Artık ondan sonra rahat rahat oturun. Develerinizin sayısını çoğaltın. Artık ondan sonra hanımlarınızın sayısını çoğaltın. Hurmalıklarınızın sayısını çoğaltın. Diye Allah Azze ve Celle onları hür bir şekilde, serbest bir şekilde, korkusuz bir şekilde bırakmamış. Onları Mekkelilerle tehdit etmeye devam etmişti. Ta ki Müslümanların içerisinden şehitler ortaya çıksın. Ta ki Müslümanlarla kafirler karşı karşıya gelsinler. Ebu Sufyan komutasındaki bir Mekkeli kervanın Suriye'den yola çıkıp Medine civarından geçtiğini Peygamberimiz haber almış ve ashabına demişti ki, ey ashabım, haber aldım ki Mekkelilerin bir kervanı geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseden daha evvel de birçok defalar Mekkelilerin kervanlarına bazı müfrezeler göndermiş. Fakat onları yağmalamalarına müsaade etmemişti. Onlara şunu anlatmak istiyordu. Biz yağmacı değiliz. Bizim bir davamız var. Biz sizi hak davaya davet ediyoruz. Eğer davamız ganimet olsaydı, eğer davamız dünya olsaydı, o zaman biz sizin ganimetlerinizi ele geçirmek için şu anda gördüğünüz gibi elimizde olduğunuz halde sizi vurabilir, mallarınızı alabilirdik. Fakat almıyoruz. Manasında birçok defalar müfrezeler gönderdiği halde Mekkelilerin kervanlarına bir şey yapmamıştı. Fakat onlar her defasında Müslümanlara darbe vurmaya çalışıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kadar gelmiş olan Mekkelilerin müfrezelerinden birisinin Medinelilerin davarlarını çalıp götürdüklerini anlamış, öğrenmiş. Ondan sonra Ebu Sufyan komutasında gelen Mekkelilerin kervanının vurmaya karar vermişti. Ashabıyla istişare etmiş. Ashabına demişti ki, ey ashabım, Mekkelilerin kervanı geliyor. Ne diyorsunuz? Ashab-ı kiram, gerek muhacir gerekse ensardan olanlar, onlar demişlerdi ki, ya Resulallah, onlar bize her türlü zulmü yaptılar. Biz de onların kervanlarını vuralım. Allah Resulü onların bu sözleri üzerine, sadece onlar kervanı vurmak niyetiyle çıkmışlardı. Kervanı çok az bir süvari birliği koruyordu. 30-40 kişi kadar bir süvari birliği koruyordu kervanı. O yüzden Müslümanların o kervanı ele geçirmeleri çok kolaydı. Müslümanlar bunu istemişlerdi. Kervanı ele geçirmek, ganimet almak istemişlerdi. Aslında bu onların hakkıydı da. Çünkü onlar Mekke'de bütün mallarını bırakmışlar ve o şekilde Medine'ye gelmişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabının görüşünü aldıktan sonra yola çıkmış. Bir iki gün kadar gittikten sonra, bir yere vardıktan sonra ashabına demişti ki, ey ashabım, işittim ki Ebu Sufyan, kervanın komutanı olan Ebu Sufyan Mekke'ye haber göndermiş ve Mekkelilerden yardım istemiştir. Ve Mekkeliler de kendisine yardım etmek için büyük bir birlik göndermişlerdir. O zaman adetleri üzere Ebu Sufyan'ın göndermiş olduğu elçi Mekke'ye varır varmaz devesinin kulağını parçalamış, kendi gömleğini yırtmış, devesinin üzerindeki semeri ters çevirmiş ve bu Arapların adetince çok tehlikeli bir şey olduğunu anlatmak için yapılırdı. Çok önemli bir hadise olduğu zaman yapılırdı. İmdat manasında yapılırdı. Bunun üzerine Mekkeliler zaten Peygamberimizi öldüremeden onun Medine'ye gitmesine müsaade ettikleri için kızgın olan Mekkeliler zaten kervanlarının her an vurulmasından Tereddüt içerisinde olan Mekkeliler bu haber üzerine hemen toplanmışlar ve 1000 kişilik bir birlikle Efendimiz'in üzerine hücum etmişlerdi. Bedir Savaşı denilen savaş işte bu hadiseden sonra gerçekleşti. Bu Ramazan gününde, bu Ramazan'ın 17'sinde, bu Cuma gününde size bu hadiseyi anlatmamın sebebi işte budur. Tarihten Ramazan ayı içerisinde birçok önemli hadiseler gerçekleşti. İşte Bedir Savaşı, İslam'ın ilk savaşı, Müslümanların Arabistan bölgesine sancaklarını diktikleri ilk savaş, Bedir ehlinin savaşı, Kur'an'da övülen insanlar, bütün günahları affedilmiş olan Bedir ehli. O Bedir Savaşı, Ramazan'ın 17. günü, aynen bugün gibi, bu Cuma günü gibi bir günde gerçekleşmiş ve ondan sonra da bir takım önemli hadiseler, Mekke'nin fethi gibi önemli hadise, Endülüs'ün fethedilmesi gibi önemli bir hadise, Kur'an'ın nazil olması gibi önemli hadiseler ekseriyetle bu ay içerisinde gerçekleşmiştir. Ramazan ayı, müjdeler ayı, Ramazan ayı, istiğfar ayı, mağfiret ayı, Ramazan ayı, fetihler ayı. Allah Azze ve Celle kitabını indirdiği gün, İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Sana o kitabı biz Kadir gecesinde indirdik. O kitap nasıl ki Ramazan ayı içerisinde indirildi, nasıl ki yeryüzündeki saltanatlar sarsıldı, nasıl ki Bizans'ın saltanatı sarsıldı, İran'ın saltanatı sarsıldıysa, nasıl ki Mecusilik sona erdiyse, o kitabın gelmesiyle yeryüzünde adalet sağlandıysa, aynı şekilde Allah bu dinin hakim olmasını da Ramazan ayı içerisinde olmasını takdir etmiş. Mekkelilerin rezil rüsva etmeyi bu ay içinde olmasını takdir etmişti. Ve Bedir Savaşı'nın başlangıcı bu şekilde bir altyapıyla hazırlanmış. Mekkeliler kendi kervanlarını kurtarmak için büyük bir hırsla gelmişler. Ebu Cehillerin komutasında, Ebu Sufyanların komutasında gelmişler. Büyük bir heyecanla gelmişler. 100 tane atlıyla gelmişler. Müslümanların 2 veya 3 tane atı varken, develeri yokken, kendi eşyalarını taşıyacak kadar develeri yokken, üzerine giyecekleri zırhları yokken, onlar tam teçhizatlı olarak gelmişler. 100 atlıyla ve her gün 10 tane kesebilecek kadar deveyle, 10 deveyi kesip de yiyebilecek kadar, o kadar sayıda deveyle gelmişler. Hepsi zırhlı, hepsi Mekke'nin en iyi dövüşçüleri. Bu şekilde gelmişler ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davasını yeryüzünde kaldırmak niyetiyle gelmişlerdi. 1000 kişiye karşı 313 veya 314 kişi, Müslümanların sayısı bu kadar azken kafirler 1:3 nispetinde daha da fazlasıyla gelmişler ve Allah Resulü'nün davasını söndürmek istemişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaşa girmeden evvel ashabıyla istişare etmişti. Ey ashabım dedi. Haber aldım ki Ebu Sufyan haber göndermiş. Mekkeliler yola çıkmışlar ve filan yerdedirler şu anda. Sayılar da şu kadardır. Bizim sayımız da şu kadardır. Allah Resulü onların sayısını tahmin etmişti. Bazı haberlerden Mekkelilerin her gün 10 deve kestiklerini, 10 deve yediklerini haber aldığı için her deve 100 kişiye yeter hesabıyla onların sayısının 1000 kişi olduğunu takdir etmişti. Ne diyorsunuz buyurdu. Ne diyorsunuz? Kızıldeniz tarafına mı gidelim? Kervanımı vuralım? 30-40 kişilik kervanımı vuralım? Ganimetlerimi alalım? Yoksa Mekkelilerin göndermiş olduğu o zamanın en güçlü orduları sayılabilecek 1000 kişilik orduya karşı savaşmaya mı gidelim? Ensardan olan bazı kimseler, Ebu Eyyub el-Ensari anlatıyor. Ensardan olan bazı kimseler dediler ki ya Resulallah biz savaş için çıkmamıştık. Biz kılıçlarımızı bile tam olarak almadık. Bizim atımız yok, devemiz yok, zırhımız yok. Sayımız çok az. Onların sayıları ise bizden 3 kat fazla. Nasıl onlarla savaşacağız ya Resulallah? Onlar kervanı vurmak istiyorlardı. Bir kısmı, özellikle Ensardan olan bazı kimseler kervanı vurmak istiyorlar, kolayı tercih ediyorlardı. Ama Allah ise onları düşmanla karşı karşıya getirmek, onların düşmanı kendi elleriyle rüsvay etmelerini istiyordu. Allah Resulü tekrar sordu. Ey ashabım, ne diyorsunuz? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh kalktı, güzel konuştu. Ya Resulallah, sen Allah'ın Resulüsün, istediğin gibi karar ver. Ömer kalktı, güzel konuştu. Sen Allah'ın Resulüsün, istediğin gibi karar ver. Mikdad bin Amr kalktı, güzel konuştu. Dedi ki ya Resulallah, vallahi biz İsrailoğulları gibi değiliz. Musa'nın kavmi gibi değiliz. Musa'nın kavmi onlara savaş yapmayı emrettiği zaman, Musa kavmine savaş yapmayı emrettiği zaman, İhbitu Misran, şu şehre giriniz. فَاِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ Orada sizin için her şey var. İstediğiniz her şey. Siz mercimek, soğan, sarımsak istiyorsunuz. Orada her şey mevcuttur. Oraya girin, her şey orada vardır dediği zaman onlar demişlerdi ki فَسْحَبْ اَمْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِيلَ Sen ve Rabbin gidin savaşlayın Musa. اِنَّا هَا هُنَا قَاِدُونَ Biz burada oturanlardanız demişlerdi. Musa'nın kavmi, Musa Aleyhisselam'ın baş belası. Musa Aleyhisselam onlardan çok çekti. Musa Aleyhisselam'a çok çektirdiler. Her zaman itiraz ederlerdi. Musa Aleyhisselam onlara şöyle yapın dese yapmazlar. Her ne söylese mutlaka itiraz ederler. Musa Aleyhisselam çok dertli peygamberdir. Kıyamet gününde eğer onu görebilirseniz, eğer cennete girer de onu görebilirseniz, ona sorun, size anlatsın. İsrailoğullarından çektiği işkenceleri size anlatsın. Kendisine iman etmiş olan Müslümanlardan çekmiş olduğunu size anlatsın da dinleyiniz. İsa ben tevâ rabbuke fekatile. Sen ve Rabbin gidin savaşın ey Musa. İnne hâ hûne kâidûn. Biz burada oturanlardan savaşa gidemeyiz. Çünkü orada cebbar bir kavim var. Orada güçlü bir millet vardır. Ya Resulallah dedi Mikdat. Biz sana İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi demeyeceğiz. Onlar Musa'ya böyle söylemişlerdi. Ama biz sana diyeceğiz ki ya Resulallah, sen ve Rabbin gidin savaşın. Bize de emret. Sen istediğin gibi senle beraber, sen ve Rabbinle beraber savaşmaya hazırız. Biz sana iman ettik. Seni tasdik ettik. Sen bizi müşrik olmaktan, putperest olmaktan kurtardın ya Resulallah. Bize istediğini emretmekle serbestsin. Efendimiz bu cevabı aldıktan sonra, fakat Mikdat muhacirlerdendi, Mekkelilerdendi. Zaten Mekkelilerin böyle söylemesi tabiydi. Allah Resulü'nün esas merak ettiyse Medinelilerin görüşüydü. Çünkü Medineliler Ensardan olanlar Allah Resulü'ne Akabe beyatında ya Resulallah sen Medine'ye gelinceye kadar biz senden sorumlu değiliz demişlerdi. Medine'ye geldikten sonra biz senden sorumluyuz. Çünkü biz seni Mekke'de koruyamayız. Biz seni yolda koruyamayız. Ama biz seni Medine'ye geldikten sonra korumaya söz veriyoruz. Böyle dedikleri için Efendimiz onların vermiş olduğu sözün, onların beyatının yalnız Medine toprakları içerisinde olduğunu zannettiği için acaba öyle mi düşünüyorlar ve biz şu anda Medine'nin dışındayız. Acaba bunlar beni korumazlar mı Medine'nin dışında diye korktuğu için onların görüşünü almak için ey ashabım, görüşünüzü söyleyiniz diyordu. Sa'd bin Muaz ayağa kalktı. Medinelilerin reislerine olan Sa'd dedi ki ya Resulallah, sanıyorum ki sen bizleri kastediyorsun. Sanıyorum ki sen Medinelileri kastediyorsun öyle mi? Efendimiz evet buyurdu. Vallahi dedi Sa'd, vallahi ya Resulallah, Allah senin sayende bizi kurtardı. Sana iman ettik, seni tasdik ettik. Vallahi sen içimizde olduğun müddetçe sen bize şu denize dalın bile desen, şu okyanusa girin bile desen, hiçbirimiz geride kalmayacağız ya Resulallah. Sen Berkukama'da bile gitsen, Araplar bu tabiri, yani dünyanın öbür ucuna bile gitsen manasında kullanırlar. Sen dünyanın öbür ucuna bile gitsen, seninle beraber savaşacağız ya Resulallah. Savaştığımız zaman bizi sabırlılardan bulacaksın. Bizi yiğitlerden bulacaksın. Bizi iyi savaşanlardan bulacaksın inşallah ya Resulallah demişti. Efendimiz bu cevap üzerine çok sevinmiş. Çünkü 313 kişinin 60'ı hariç, 61'i hariç, diğerleri zaten ensardandı. Onların görüşü önemliydi. Onun bu güzel cevabı üzerine Allah Resulü artık savaşmaya karar vermiş. Mekke'nin kervanını vurmak değil, ganimet elde etmek değil, o kafirlerin kökünü kesmek istemişti. Enfal suresinde bu hadise anlatılmaktadır. كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ الْبِالْحَقِّ وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِحُونَ Rabbin seni kendi evinden hak ile çıkarmıştı ey Resulüm. Ama müminlerden bir tayfa bunu hoş görmüyorlardı. Müminlerden bir tayfa, içinizden bir kısım insanlar bunu hoş görmüyorlardı. Onlar savaşmak istemiyorlardı. Çünkü onlar yalnızca kervanı vurmak için evlerinden çıkmışlardı. Onlar ganimet istiyorlardı. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَكَ اَنَّمَا يُسَاقُونَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ Onlar seninle tartışıyorlar. Onlara hak apaçık belli olduktan sonra Allah'ın sizin kafirlerle savaşmanızı istediği apaçık belli olduktan sonra Allah sizin savaşmanızı istiyor. Allah kafirlerin kökünü sizin ellerinizle kesmek istiyor. Allah katında ganimet çoktur. Allah katında altınların, develerin önemi yoktur. Ama Allah'ın katında kafirlerin kökünün kesilmesi önemlidir. Allah kendi dünyasında, kendi dünyasında, kendi arzında kafirlerin egemenliğini istememektedir. Onlara hak apaçık belli olduktan sonra, Allah'ın muradı, Allah'ın istediği apaçık belli olduktan sonra bile hala onlar seninle tartışıyorlar. Sanki onlar ölüme sevk ediliyorlarmış gibi seninle tartışıyorlar. Sanki bile bile ölüme gidiyorlarmış gibi seninle tartışıyorlar ey Resulüm. وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِهْدَ الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَبَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْتَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ Allah size iki taifeden birini söz vermişti. İki taifeden birini, ama kervanı, ama müşrikleri yerle bir etmeyi Allah size söz vermişti. İkisinden birini siz zayıf olanı tercih ediyordunuz. Şefketsiz olanı, güçsüz olanı, sayı olarak az olanı tercih ediyordunuz. Ama Allah ise kendisinin balyozuyla kafirlerin başına indirmek ve onların kökünü kesmek istiyordu. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلِ Allah bu şekilde hakkı galip getirmek ve batılı da yok etmek istiyordu. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ Kafirler, o mücrimler istemeseler bile, onlar istemeseler bile Allah bunu istiyordu. Peygamberimizin ümmetinden evvel diğer ümmetlerden Allah Azze ve Celle bazılarını göndermiş olduğu bir afet ile yok etmişti. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini tufan ile yok etti. Yerden ve gökten suların gelmesiyle, yeryüzünün sular altında kalmasıyla, yalnızca Nuh'un gemisine binenlerin kurtulması, diğerlerinin tufanda boğulmasıyla Allah bütün kafirlerin kökünü kesmişti. Aynı şekilde Ad kavmini, Semud kavmini rüzgarla ve çığlıkla, tahmin edemeyeceğiniz kadar güçlü bir sesle, insanın canını alacak olan bir sesle onları yok etmişti. Musa Aleyhisselam'ın düşmanı olan Firavun'u ve onun kavmini suda boğmak suretiyle yok etmişti. Ama Allah Azze ve Celle Peygamberimizin düşmanlarını ve bu ümmetin içerisinde Peygamberimiz geldikten sonra kıyamete kadar gelecek olan tüm kafirlerin bu şekilde bir tufan gibi, bir çığlık gibi, rüzgar gibi, kasırgalar gibi tabii afetlerle yok etmek yoluna gitmeyecekti artık. Çünkü bu ümmetten bu tür afetler kaldırılmıştır. Tüm dünyayı helak edecek olan afetler kaldırılmıştır. Ebabil kuşları artık gelmeyecektir. Ama Allah'ın yardımı devam edecektir. Ebabil kuşlarıyla olmasa bile, başka şekillerde, tufan ile olmasa bile, başka şekillerde, işte Allah ve yakta edabir el kafirin, o kafirlerin kökünü kesmek istiyordu. Kimin elleriyle? Başka ayetlerde Allah sizin ellerinizle buyuruyor. Sizin ellerinizle kafirlerin kökünü kesmek ister. Yani Allah kendisi direkt müdahale etmek istemiyor. Nuh'un tufanı gibi bir tufan çıkartarak öldürmek istemiyor. Çünkü o şekildeki bir tufanda ölenler rezil, rüsvay olarak ölmüş olmazlar. Onlar sadece ölmüş olurlar. Çünkü o afeti gönderen Allah'tır. Zaten Allah'ın karşısında kimse duramaz, onu herkes bilmektedir. Ama Allah Azze ve Celle bu ümmetin kafirlerini, bu ümmetin zamanında yaşayan kafirleri yani ve bu şekilde afetlerle değil, bizzat kendi eliyle, müminlerin elleriyle yok etmek ve onların içine bir sancı, bir ızdırap yerleştirmek istemektedir. Çünkü insan kendisi gibi bir insanın eliyle ızdırap çekerse, çünkü insan kendisi gibi insanların karşısında mağlup olursa, bu insan hayatı boyunca bu ızdıraptan kurtulamayacaktır. Ama başına taş düşmüş, ama suda boğulmuş, bu onun için çok önemli değildir. Çünkü düşmanın tarafından helak edildiğini farkına varmayacak, çünkü onu gönderen Allah'ı görmemektedir. Ama Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerde Müslümanların eliyle ve tilkel eyyamu mudavilha beynen nas, biz bu günleri insanlar arasında böyle evirip çeviririz ey Resulüm. Bazen birine bazen diğerine zafer veririz. Bazen birine bazen diğerine zafer veririz. Neden? Çünkü Allah istemektedir ki iman edenler, içinizden iman edenler belli olsunlar. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا İman edenleri Allah bilsin. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى Ve Allah sizin içinizden şahitler veya şehitler edinsin. İçinizden bir kısmı şehit olsun. İçinizden bir kısmı yükselsin. Cennetin yüksek makamlarına çıksın. Onun için Allah bu günleri insanlar arasında evirip çevirmektedir. Bu günleri Allah evirip çevirecek ki bazen kafirler, bazen müminler galip gelecek ki daima yeryüzünde kafirlerle müminler karşı karşıya gelmiş olsunlar ve böylece Allah içinizden sabreden ve gerçekten iman etmiş olanların kimler olduğunu ortaya çıkarsın ve böylece içinizden şehitler edinsin, o şehitler cennetlik olsunlar. Allah da onlarla meleklerine karşı övünsün. Ey meleklerim, sizler böyle böyle demiştiniz. Yeryüzünde fitne çıkaracak, fesat çıkaracak bir varlık mı yaratmak istiyorsun ya Rabbi demiştiniz. Ben de siz bilmezsiniz, ben bilirim demiştim. İşte gördünüz ya, benim uğrumda ölenleri görüyor musunuz? Benim davamı hak, hak olan davamı sabit kılmak için, galip kılmak için canını feda edenleri görüyor musunuz? İşte ben bunlar için dünyayı yarattım. İşte bunlar benim halifemdirler yeryüzünde. Allah Azze ve Celle Müslümanların kafirlere karşı karşıya gelmesini takdir etmişti. Çünkü onları demin anlattığım gibi bir tufanla helak etmek değil, müminlerin eliyle helak etmek istiyordu. Allah ganimet peşinde değildi. Müslümanlardan bir kısmı fakir olduğu için ganimet istiyorlardı, evet. İnsan da onlarda nihayetinde. Ama Allah Resulü'nün teklifi karşısında hemen meseleyi anladılar. 313 kişi olmalarına rağmen 1000 kişilik bir kuvvete karşı gitmeye razı oldular. Sen önümüzde olduktan sonra ya Resulallah denize bile dalsan vallahi seninle beraber denize dalarız. İçimizden hiç kimsenin geride kaldığını göremeyeceksin ya Resulallah. Efendimiz bu haber üzerine düşman üzerine yürümeye karar vermişti. Allah onları karşı karşıya getirdi. Enfal suresini anlattığı üzere, siz eğer anlaşmış olsaydınız, filan yerde savaşalım diye anlaşmış olsaydınız, o gün orada buluşamazdınız. Ama Allah sizleri karşı karşıya getirmek dileyince, orada karşı karşıya geldiniz de, haberiniz bile olmadı birbirinizden. Arada bir kum tepesi vardı. İki tarafın birbirine haberi yoktu. Müslümanlardan bazı nöbetçiler, müşriklerin su için göndermiş oldukları sucularını yakalamışlar. O zaman anlamışlardı ki müşrikler çok yakındadırlar. Ancak o zaman anlayabilmişlerdi. Allah'ın planından haberleri yoktu. Şeytan da onları kandırmaya çalışıyordu. Şeytan onlara gelip diyordu ki, yine Enfal suresini anlatmaktadır bu hadise. Siz Allah'ın askerleri olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Halbuki bakın, Allah'ın askeri olduğunuzu iddia eden sizler, şeytan hiç fırsat kaçırmaz. Daima fırsatını bulduğu zaman, insanların morallerinin bozuk olduğunu gördüğü anda, o anda vesvese vermeye başlar. Siz Allah'ın askerleri olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Halbuki perişan vaziyettesiniz. Üzerinizde zırh bile yok. Kılıçlarınız bile eksik. Silahlarınız yok. Atlarınız yok, develeriniz yok. Halbuki Allah'ın düşmanı olduğunu söylediğiniz o kafirlerin her şeyleri var. Savaşlarda atların savaşları ile piyadelerin savaşları arasında çok büyük bir fark vardır. Piyadeler atların hücumu esnasında savaşı iyi bilenlerin ifadelerine göre atların hücumu esnasında piyade olanlar, onlar o kadar korkarlar ki, atların öyle bir heybeti vardır ki, onların gelişi öyle korkunçtur ki, onların o kadar atları var, onların o kadar develeri var, sizin hiçbir şeyiniz yok ve siz Allah'ın askerleri olduğunuzu iddia ediyorsunuz. İçinizden bir kısmınız namaz kılamıyor çünkü cenabet. Halbuki Allah'ın askeri olmuş olsaydınız böyle olmazdınız. İçinizden bir kısmı bu haldeyken hala hak yolda olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Şeytanın bu vesveseleri üzerine Allah Azze ve Celle o bölgeye Müslümanlar tarafına, bazı rivayetlerde yalnız Müslümanlar tarafına yağmur yağdırmış, bazı rivayetlerde her iki tarafa da yağmur yağdırmış ama Müslümanlar tarafına yeterli miktarda yağmur yağdırmış. Müslümanlar kaplarını doldurmuş, gusül abdesti almış, sularını içmiş, rahatlamışlar ve bulundukları toprak kum yığınları olduğu için, bulundukları mekan kum olduğundan dolayı, kumda savaş yapmaya müsait olmadığından, kum üzerine yürümek zor olduğundan, Allah Azze ve Celle onların bulunmuş olduğu mekanı, o kumluk olan mekanı o yağmur sayesinde dövmüş, sertleştirmiş ve kafirler tarafına ise bazı rivayetlerde hiç yağmur düşürmemiş, bazı rivayetlerde ise çok miktarda yağmur düşürmüş ve bu şekilde orada onların çadırlarını tarumar etmiş ve kafirlerin kalplerine korku salmış ve bu şekilde Müslümanlar rahatladıktan sonra Allah onları savaşa sokmuştu. Allah müminlerin şeytanın oyuncağı olmamalarını istemiş. Çünkü müminler bu durumda eğer ayakları kayarsa, bu durumda eğer yanlış düşünmeye başlarlarsa, Allah hakkında suizan etmeye başlarlarsa, o takdirde zaten savaşı kazanmaları mümkün değildir. İki ordu karşı karşıya geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin anlattığına göre herkesi bir uyuklama hali aldı. Gerek Bedir Savaşı'nda, gerekse Uhud Savaşı'nda. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi Enfal suresinde şöyle anlatır. Allah içinizden bir kısmına, Allah iman edenlere savaş başlamadan evvel bir nuas vermiş, bir uyuklama hali vermiş ve sizler uyuklama halini geçirdikten sonra, kalpleriniz huzura erdikten sonra, sükunete ulaştıktan sonra, heyecanınız ve korkunuzu attıktan sonra sizin savaşa girmenizi takdir etmişti. İmam Ali anlatıyor. Baktım herkeste bir uyuklama hali var. Herkes uyuyor. Allah Resulü müstesna. O bir ağacın gölgesi altında oturmuş. Rabbine yalvarmakta. Gece sabaha kadar Rabbine yalvardı ve "Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi" deyip durdu. Ağlamaya devam etti. Namaz kıldı, ağladı. Ve "Ya Rabbi" diyordu Allah Resulü. "Ya Rabbi, işte senin ordun. Ya Rabbi, işte müşrik kafirler karşındalar. Ya Rabbi, işte senin yeryüzünde hakim kılmak istediğin insanlarla, yeryüzünden köklerini silmek istediğin, kökünü kurutmak istediğin insanlar karşı karşıyalar. Ya Rabbi, bugün eğer sen bu orduya yardım etmezsen, eğer bu ordu bugün mağlup olursa Ya Rabbi, bir daha kıyamete kadar sana yeryüzünde asla kulluk edilmeyecektir. Şirk tekrar hakim olacak, İslam mağlup olacak, kafirler tekrar galip gelecek Ya Rabbi. Eğer bugün bana vaat ettiğin vaadi yerine getirmezsen, Ya Rabbi vaadini yerine getir. Ya Rabbi sen bana vaatte bulundun. Ya Rabbi iki taifeden biri dedin. İki taifeden birisi. O iki taifeden güçlü olanını bize nasip ettin. Güçlü olan taifeyi, bir kişilik orduyla bizi karşı karşıya getirdin. Bugün bana vaadin yerine getir. Ya Rabbi vaadin yerine getir. Ya Rabbi vaadin yerine getir derken, o kadar ellerini kaldırmış ki, o kadar dua etmişti ki, ridası, üzerine almış olduğu cübbesi, omuzlarına aşağıya düşmüş. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh gelmiş. "Ya Resulullah, yeter bu kadar dua ettin. Allah mutlaka sana yardım edecek. Mutlaka sana Allah yardımcı gönderecektir" demişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra "Müjde ya Ebubekir, müjde" demişti. "Cibril'i görüyorum. Cibril'in ön dişleri toz içerisinde ya Ebubekir. Allah Cibril'i gönderiyor. 1000 melek ile 500 tanesi Cibril'in komutasında, hadislere göre 500 tanesi Mikail'in komutasında. Her bir melek ordusu ordunun sağından ve solundan gelmektedirler. Allah bana vaadinde durdu. Allah bana söz verdiği gibi yardımını gönderdi." Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi anlatırken "Enni mumeddikum bi elfin minel melaiketi murdifin" buyuruyor. "Sizin 1000 melek ile, arda arda 1000 melek ile sizi destekleyeceğim. Size meleklerim yardımcı olarak göndereceğim." Evet, yardım Allah'tandır, meleklerden değil. Ama kalbiniz mutmain olsun diye bu böyledir. Yardımın Allah'tan gelmesi insanların kalplerini tam mutmain edemeyeceğinden ötürü Allah Azze ve Celle meleklerini göndermek ve o meleklerini peygamberine göstermek suretiyle Müslümanların kalplerini mutmain kılmak istemişti. Allah yardım edecek, Allah sözünde duracak, Allah görevinde ihmal etmez. Hiçbir gün güneşin geç doğduğunu gördünüz mü? Hiçbir gün güneşin doğmadığını gördünüz mü? Hiçbir gün ayın, yıldızların, gökyüzündeki bütün gezegenlerin hareketlerinde bir yanlışlık gördünüz mü? Çarpıştıklarını gördünüz mü? Allah görevinde hata etmez. Allah görevinde ihmal etmez. Allah görevini tehir etmez. Çalışırsanız Allah yardım eder. Dininizi hakim kılmak isterseniz, Medine'yi kurmak isterseniz, İslam devletini kurmak isterseniz, Allah yardımını gönderecek. Bedirleri size de verecek. Allah vaadinden dönenlerden değildir. Allah Resulü Rabbine yalvarmış, yalvarmış, yalvarmış. Ondan sonra Rabbi kendisine yardımını göndermişti. Bedir gazileri, Bedir şehitleri dünya tarihine geçtiler. Mehmet Akif'in dediği gibi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Bedir'in aslanları, dünya tarihine geçen en büyük savaş, İslam'ın ilk savaşı, o günkü müşrik düzenle karşı karşıya geldiği ilk savaş, eğer bu savaşı kaybedecek olsaydı, İslam diye bir şey kalmayacaktı. Eğer Peygamberimiz onların karşısına çıkmaktan korksaydı, o zaman civardaki kabileler, Mekke'nin mağlup olmayacağını düşünen kabileler, Müslümanlarla Mekkelilerin karşı karşıya gelmesini bekleyen kabileler vardı. Hatta bir rivayete göre bir adam Peygamberimize gelmiş demişti ki, ya Muhammed, ben senin dinine ancak şu şartla girerim. Bazı insanlar senin dinine girdiler. Ancak Mekkeliler daha senin dinine girmediler. Mekkelileri sen daha henüz mağlup edemedin. Ne zaman Mekkelileri mağlup edersen, ne zaman Mekke'ye girersen, o zaman ben de İslam'a gireceğim demişti. Efendimiz, inşallah onu da göreceksin eğer hayatta kalırsan demişti. Ve o adam gerçekten Peygamberimizin Mekke'ye girdiği haberini almıştı daha sonra, yıllar sonra. Civardaki bazı kabileler, İslam ile o günkü süper güçler arasında, Bizans ile Medine arasında, Bizans ile Müslümanlar arasında, İran ile Müslümanlar arasındaki savaşı bekliyorlardı. Medine ile Mekke arasındaki savaşı bekliyorlardı. Acaba kim galip gelecek? Galip gelen tarafına gireceklerdi. Allah Resulü bunu bildiği için İslam'ın şefketini, İslam'ın gücünü insanlara göstermek istiyordu. Eğer 1000 kişidirler diye onların karşısından kaçacak olsaydı İslam ordusu, geri dönmeye kalksaydı, kervanın peşinden koşup da Mekkelilerle karşı karşıya gelmeseydi, o zaman civardaki kabilelerden İslam'a girecek olan bir insan bulamayacaktınız. Ama Mekkelilerin mağlup olması sonucunda etraftaki kabilelerden bir sürü İslam'a girenler olmaya başladı. Çünkü insanlar daima galip gelmek isterler. Çünkü insanlar daima bir dava zayıfken o davaya girmek istemezler. Davalar kuvvetlendiği zaman taraftarlar çoğalmaya başlar. İnsanlar akın akın, fevç fevç İslam'a girmeye başlarlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir deha göstermiş, büyük bir siyaset örneği göstermiş ve Mekkelileri tercih etmişti. Ve Mekkeliler bu savaşta 70 tane ölü vermişler, 70 kadar da esir vermişler ve bütün atları, develeri, silahları hepsi Müslümanlar tarafından ganimet olarak alınmış ve Mekkeliler perişan vaziyette gerisin geri kaçmaya başlamışlardı. Mekkelilerin ölüm haberini duyan, Mekkelilerin mağlubiyet haberini duyan Ebu Leheb, kendisi savaşa katılamamış, Peygamberimizin amcası, kafir amcası Ebu Leheb, kendisi savaşa katılamamış. Fakat kendi yerine bir başkasını göndermişti savaşa. Borcuna mukabil olarak, borcumdan vazgeçeceğim, ben hastayım, benim yerime sen savaşa gidersen borcumu almayacağım, alacağımı almayacağım demiş. O şekilde kendisi savaşa gitmemişti. Fakat Mekkelilerin mağlubiyetini duyduğu zaman o kadar hastalandı, o kadar perişan oldu ki Allah tebbet yede Ebi Leheb'in ve teb, Tebbet suresinde buyurduğu gibi Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve kurudu da Ebu Leheb bir çıbana müptela olmuş ve o çıban kendisini öldürmüş. Birkaç gün sonra Bedir Savaşı'ndaki mağlubiyetlerinden birkaç gün sonra derdinden, kederinden Ebu Leheb ölmüş ve Allah onu öyle bir rezil etmişti ki kendi evlatları bile onun için bir kabir kazamıyorlardı. Kendi evlatları onu bir kabre koyamadılar. O kadar pis kokuyordu ki Allah peygamberinin amcası olmasına rağmen o müşriği öyle bir rezil etmek istemişti ki Ebu Leheb öyle pis kokuyordu ki kendi evlatları bile kendisine yaklaşamadılar. Ve bazı rivayetlere göre 2-3 gün orada kaldı ölüsü. Kokmaya başladı. Etraftaki insanlar evlatlarını kınamaya başladılar. Size yazıklar olsun dediler. Babanızı böyle bırakacak mısınız burada? Kokmaya başladığını görmüyor musunuz? Evlatları bunun üzerine bazı kimseleri kiraladılar. Ve onlar uzaktan değneklerle Ebu Leheb'in cesedini ite ite bir kuyuya attılar ya da bir duvarın kenarına kadar götürüp üzerini taşla yığdılar. Bedir mağluplarının cesetlerini de Allah Resulü bazı önde gelenlerinin cesetlerini Bedir kuyularından birisine attırmış ve ey Bedir mağlupları, ey Mekke'nin müşrikleri, Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu demişti. Ben Rabbimin bana vaat ettiğini gerçek olarak buldum. Siz de buldunuz mu? Rabbim bana zaferi vaat etmişti. Ben tam Mekke'deyken yıllar evvel Rabbimin müjdesini size söylemiştim. Bu din her yere girecek demiştim. Bu dinin girmediği ev kalmayacak. Bu dinin zaferini göreceksiniz. Eğer bu dine tabi olursanız Araplar size boyun eğecek. Arap olmayanlar da size Araplara boyun eğecekler. Bütün dünyada hakimiyetiniz gerçekleşecek. Dünya imparatorluğu kuracaksınız. Endülüslere kadar, Fransalara kadar gideceksiniz. Ben size İslam'ın galibiyetini o zaman da söylemiştim. Rabbimin bana vaat ettiğini o zaman söylemiştim. Cehennemle sizi o zaman korkutmuştum. Siz Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu? Ey Bedir ölüleri, ey müşriklerin ölüleri, ey Ebu Cehel. Hazreti Ömer gelmiş demişti ki ya Resulallah, ölüler seni işitirler mi? Onlarla mı konuşuyorsun ya Resulallah? Efendimiz buyurmuştu ki ya Ömer, vallahi sen onlardan daha güzel işitmiyorsun. Onlar şu anda beni öyle bir işitiyorlar ki sizler hayattakiler onlar kadar işitemiyorsunuz. Ama onlar cevap veremiyorlar. Allah azze ve cel müminlere bir devlet nasip etmek ve bu devletin sayesinde İslam kültürünü oluşturmak, Müslümanların eliyle dünyada Allah'ın kendi hakimiyetini kurması, Allah kendi hakimiyetini kurmak istemiş ve bu Bedir Savaşı'yla gerçekleşmiş. Bedir'den sonra daha birçok savaşlar olmuş ve İslam İmparatorluğu kurulmaya başlamıştı. Allah Resulü'nün emrine itaat ettiler. Bedir'de itaat ettiler, Allah da zaferi verdi. Ama Uhud'da Allah Resulü'nün emrinden dışarı çıktılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 50 kadar okçuyu bir tepeye yerleştirmiş ve sakın buradan ayrılmayın demişti. Bizim cesetlerimizden akbabaların yediğini bile görseniz sakın buradan ayrılmayın. Çünkü bu tepe önemli bir tepedir. Buradan ayrıldığınız takdirde düşman oradan bize saldırabilir. Allah Resulü böyle dediği halde düşmanı mağlup eden Müslümanlar, savaşın başlangıcında düşmanı mağlup eden, darmadağın eden Müslümanlar ganimet toplama peşine düşünce artık düşman dağıldı, tarumar oldu, artık bir daha toplanamazlar, artık ganimetleri toplayalım, develeri toplayalım, onların bıraktıkları ağırlıklarını toplayalım dedikleri sırada Allah Resulü'nün talimatına rağmen, at babaların bizi yediğini görseniz bile ayrılmayın demesine rağmen o okçular yerlerini terk ettiler ve ganimet toplamak için onlar da ganimetlere hücum ettiler. O yüzdendir ki Bedir ehli ile Uhud ehli aynı değildir. Bedir ehli de böyle hata olmadı. Bedir ehli itaat etti ve zafere ulaştı. Ama Uhud ehli ise evet 70 şehit vermek zorunda kaldı. Bu hatalarından ötürü o zaman henüz Müslüman olmamış olan Halid bin Velid, müşriklerin komutanı olan Halid bin Velid, okçuların yerlerini bırakıp da ganimet topladıklarını görünce Efendimizin tam tahmin ettiği gibi oradan Müslümanlara saldırdı ve Müslümanların 70 şehit vermelerine sebep verdi. Bir emre itaatsizliğin sonucunda 70 şehit verdiler. Hacca gidenleriniz bilirler, Medine'deki Uhud şehitliğini görmüşlerdir. 70 şehit orada yatıyor. Bir emre karşı gelmelerinin sonucu Bedir Savaşı böyle bir hata görünmeyen bir savaştır. O yüzdendir ki Bedir ehlinin Allah katında ayrı bir değeri vardır. Bedir ehli Müslümanların çok az olduğu, kafirlerin çok olduğu fakat buna rağmen dayanan insanların savaşı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın öldürmek istediği Hatib bin Ebi Belta radıyallahu anh hakkında Allah Resulü'nün söylediğinden de anlıyoruz ki Bedir ehlinin apayrı bir yeri vardır. Hatib bin Ebi Belta radıyallahu anh Peygamberimiz Mekke'yi fethetmeye karar verdiği zaman Mekke'nin fethine karar verdiğinde çok gizli çalışmalar yapıyordu Peygamberimiz. Mekke'nin fethinin kansız olmasını istediği için, Mekke'ye kan dökmeden girmek istediği için, İbrahim Aleyhisselam'ın hatırası olan Kabe'ye, Allah'ın evi olan Mescid-i Haram'a, o haram denilen harem bölgesine, kan dökmenin haram olduğu o bölgeye kansız girmek istediği için Efendimiz çok gizli yapıyordu çalışmalarını. Ancak belirli Müslümanlar biliyorlardı. İşte onlardan biri de Hatib bin Ebi Belta radıyallahu anh. Bu sahabi bir kadına bir mektup yazmış ve kadına teslim etmiş ve o kadın kadını Mekke'ye göndermişti. Allah Azze ve Celle Peygamberimize bu hadiseyi bildirdi vahiy yoluyla. Ve Peygamberimiz bazı Müslümanlara o kadının peşinden gönderdi. Gidin dedi, filan yerde bir kadın göreceksiniz. O kadında bir mektup var. O mektubu da kadın da bana alın getirin. Sahabiler gittiler ve o kadını tam Peygamberimizin dediği yerde buldular. Kadına bize o mektubu teslim et dediler. Kadın önce inkar etti. Fakat bunun üzerine Efendimizin göndermiş olduğu sahabiler vallahi dediler Allah Resulü yalan söylemez. Allah Resulüne yanlış bilgi vermez. Allah Resulü bize yalan söylemez. Mutlaka sende bir mektup olmalıdır. O mektubu bize ver. Madem ki Müslüman bir kadınsın, senin üzerini aramak zorunda bizi bırakma. Bunun üzerine kadın arkanızı dönün dedi. Ve saçının arasından o adamın, o sahabinin yazmış olduğu mektubu çıkardı onlara teslim etti. Efendimiz o sahabiyi çağırdı. Neden böyle yaptın ey hatip? Dedi ki, ya Resulallah benim orada akrabalarım var. Zayıf insanlar, çor çocuğum var. Diğer Müslümanların da orada akrabaları var ama onların orada yardımcıları çok. Sülaleleri var, aşiretleri var. Ama benim kimsem yok. Benim orada çok zayıf olan birkaç akrabam var. Ben onlara, Mekkeli müşriklere böyle bir iyilik yapayım da onlar da benim akrabalarımı korusunlar. Benim akrabalarıma daha iyi davransınlar diye bu şekilde onlara haber etmek, onlara bir iyilik yapmak istedim. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu hadiseyi dinlerken öfkelendi ve dedi ki ya Resulallah bırak bunun boynunu vurayım. Çünkü bu adam münafıklardan olmalı. Müslümanları kafirlere ihbar ediyor. Müslümanların sırlarını açıklıyor. Kendi akrabalarını kurtarmak için tüm Müslümanları tehlikeye atıyor. Bu münafıklardan olmalı ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki ya Ömer ne biliyorsun? Hatip Bedir ehlindendir. O Bedir savaşında bulunan insanlardandır. Ne biliyorsun belki Allah Bedir ehline demiştir ki ey Bedir ehli istediğinizi yapınız. Siz Bedir savaşından sonra istediğiniz günaha giriniz. Ben sizin bütün günahlarınızı affettim. Şirkin dışında ne günah işlerseniz işleyin. Ben sizin bütün günahlarınızı affettim. Hatip de Bedir ehlindendir ya Ömer. Ona münafık deme. Onun öldürülmesini teklif etme. Allah Resulü o sahabinin geçmiş hizmetlerini inkar etmiyordu. Bedir savaşına katılmış olmak apayrı bir şereftir. Bedir savaşı başka savaşlara benzemiyor. Cebrail aleyhisselam peygamberimize gelmiş ve demişti ki ya Resulallah Bedir ehlinin sizin gözünüzdeki değeri nedir? Nasıl bakarsınız Bedir'e katılanlara? Efendimiz buyurmuştu ki Bedir ehlinin bizim gözümüzdeki değeri çok yüksektir. İçimizdeki en değerli olanlar Bedir ehlinden olanlardır. Cebrail demişti ki evet ya Resulallah meleklerin de içinde en değerli olanları o size yardıma gelen o bin melektir. Bedir ehline yardım eden o bin melek, onlar da meleklerin içindeki en değerli meleklerdir. Bizim de gözümüzde Bedir savaşı, Bedir ehli en önemli yere sahiptir. Şu mübarek Ramazan ayında, şu cuma gününde, Ramazan'ın 17'sine denk gelen, eğer yanlış hesaplamadıysam, Ramazan'ın 17'sine denk gelen bu cuma gününde, 1418 sene evvel gerçekleşmiş olan tam bu günde Bedir Savaşı'nı anlamayı Allah hepimize nasip eylesin. Bedir Savaşı nasıl ki İslam'ın o bölgedeki hakimiyetini tesis etmiş, kafirlerin kalbine korku salmış, İslam devletini kurulmasına, sağlamlaşmasına vesile olmuş, bir batılı tarihçinin ifadesiyle Bedir Savaşı'ndan evvel İslam hem devletti hem de dindi. Medine'ye geldikten sonra, Mekke'deyken İslam sadece dindi. Ama Medine'ye geldikten sonra hem devlet oldu hem de din oldu. Ama Bedir Savaşı'ndan sonra İslam devletin dini haline geldi. Batılı tarihçinin ifade ettiği gibi, böyle Bedir galibiyetlerini Allah Müslümanlara nasip eylesin. Lillahi Teala el-Fatiha. Ha, ha, ha, ha, ha.